Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 21. ayrım. İşte tam olarak bu noktada yolculuğumuza başlıyoruz. Bayan Lindner'ın yaşamına yapılan yolculuğa. Bu arada öncelikle anlamamız gereken bir nokta, o zamanların Louise Lindner'ıyla günümüz Louise Lindner'ın arasında hemen hemen hiç fark olmadığı. Tabii o zamanlar çok gençti, olağanüstü güzeldi. Bu her erkeğin ruhunu ve duygularını ele geçirebilen büyüleyici bir güzellikti. Ve Louise Lindner kesinlikle çok bencildi. Böyle kadınlar evlilik fikrinden bile hoşlanmazlar. Erkekler onlara çekici gelir ama bu tipler aslında kendi kendilerinin sahibi olmayı yeğlerler. Onlar gerçek anlamda mitlerin la belle dame sans merci'leridir. Louise Lindner buna rağmen evlenir. Bundan da kocasının güçlü bir karakteri olduğu sonucuna varabiliriz. Daha sonra adamın vatan haini olduğu ortaya çıkar ve Bayan Lindner hemşire Lindner'ına anlattığı şekilde hareket eder. Durumu hükümete bildirir. Bence bu davranışının psikolojik açıdan önemi büyüktü. Bayan Lindner hemşireye o günlerde idealist, vatansever bir kız olduğunu söylemiş, davranışının nedeninin bu olduğunu, kocasını bu yüzden ihbar ettiğini anlatmıştı. Hepimiz davranışlarımızın nedeni konusunda kendi kendimizi aldatmaya nedenli eğilimli olduğumuzu çok iyi biliriz. İçgüdüsel olarak en hoşa gidecek nedeni seçeriz. Bayan Lindner kocasını gerçekten vatanı uğruna ele verdiğine kendisini inandırmış olabilir. Ama bence bu aslında kocasından kurtulmak için yaptığı bir şeydi. Buyruk altına girmekten ve baskıdan nefret ediyordu. Başka birine ait olmaktan nefret ediyordu. İkinci kemancı durumuna düşmekten hiç hoşlanmıyordu. Ve özgürlüğüne kavuşmak için idealist bir vatansever olmayı seçti. Fakat bilinçaltında her zaman onu yiyip bitiren bir suçluluk duygusu oldu. Bu duygu geleceğini şekillendirmekte büyük rol oynayacaktı. Tam bu noktada yine o imzasız mektuplara geliyoruz. Bayan Lindner erkeklerin başını döndürecek kadar çekici bir kadındı. Birkaç kez kendisi de bazı erkeklerin cazibesine kapıldı. Ama her defasında imzasız bir tehdit mektubu istenilen etkiyi yaptı ve ilişkiler sona erdi. Bu mektupları kim yazıyordu? Frederick Buzner mı, kardeşi Bill mi? Yoksa Bayan Lindner'ın kendisi mi? Her üç varsayım da doğru olabilir. Bayan Lindner erkeklerde tutku seviyesinde bir ihtiras uyandırmayı biliyordu. Hatta takıntı halini bile alabilecek düzeyde bir aşktı bu. Bence Frederick Buzner, karısından dünyadaki hiçbir şeye daha fazla değer vermeyecek kadar büyük bir tutkuyla bağlanmıştı. Kadın onu bir kez ele vermişti. Artık onun karşısına çıkmaya cesareti yoktu. Ama Frederick Buzner, karısının ya da kendisinin ya da hiç kimsenin olmayacağı konusunda kararlıydı. Başka bir erkeğin olmasındansa ölmeyi yeğliyordu. Dolayısıyla bu mektupları yazmış ya da yazdırmış olabilirdi. Diğer yandan Louise Lindner da eğer evlilik fikrinden bile nefret ediyorsa, pekala beğendiği bir erkek ona evlenme teklif ettiğinde bu ilişkiye son vermek için hemen bu yönteme başvuruyor da olabilirdi. İmzasız bir tehdit mektubunu göstererek aşığına evlenmelerinin olanaksız olduğunu söylüyor ve istemeden düştüğü zor durumdan kurtuluyordu. Ne de olsa o avını ele geçirdikten sonra onu kaldırıp bir tarafa atan bir avcıydı. Yaşamının dramatik anlamda renkli olmasını arzuluyordu. Öldüğü sanılan ve sonra ortaya çıkan, ardından da evlenmesine engel olan bir koca öyküsü de gerçekten de başarılıydı. Fazlasıyla dramatik bir öyküydü. Bu kadının en derin içgüdüleri de tatmin ediliyordu. Böylece Louise Lindner, tutkulu romantik bir kadın, trajik bir kahraman, bir kurban rolüne bürünüyor ve evlenmekten de kurtuluyordu. Bu durum yıllar boyu devam etti. Evlenme konusu ne zaman ortaya çıksa kesinlikle bir tehdit mektubu alıyordu. Ancak şimdi asıl ilginç noktaya geliyoruz. Doktor Lindner ortaya çıkar ve Bayan Lindner tehdit mektubu almaz. Louise'in Bayan Lindner adını almasına kimse engel olmaz. Ancak o evlendikten hemen sonra yeniden tehdit mektupları gelmeye başlar. Neden? Niçin? Şimdi her olasılığı teker teker ele alalım. Diyelim ki bu mektupları gerçekten de Bayan Lindner'ın kendisi yazıyordu. O zaman bu durumu açıklamak kolay. Bayan Lindner gerçekten de Doktor Lindner'la evlenmeyi istiyordu ve onunla evlendi de. İyi de eğer durum buysa neden bir süre sonra yeniden kendi kendine mektup yazmaya başladı? Louise Lindner'ın drama tutkusu gerçekten de karşı konulamayacak düzeyde miydi? Ayrıca neden yalnızca iki mektup gelmişti? Sonra niye ilk 1,5 yıl hiç mektup gelmemişti? Şimdi diğer olasılığı ele alalım. Yani mektupları ilk kocası Frederick Basner'ın ya da kardeşinin yazmış olduğunu düşünelim. Neden ilk tehdit mektubu Bayan Lidner'a evlendikten sonra gelmişti? Herhalde Frederick Louis'in Doktor Lidner'la evlenmesini istemezdi. Öyleyse niçin bu evliliğe engel olmadı? Louis'in daha önceki evlilik girişimlerini engellemekte kesinlikle başarılı olmuştu. Peki ama neden bu kez nikah kıyılana kadar beklemiş, sonra yine tehditlere başlamıştı? Bu soruya verilebilecek yanıt, ki bence bu kesinlikle tatminkar bir yanıt değil, adamın bir şekilde daha önce itiraz edecek durumda olmadığı olabilir. Hapiste ya da uzaklarda bir yerlerde olmalıydı. Şimdi bir de karı kocayı hava gazıyla zehirleme girişimini ele alalım. Bunu dışarıdan birinin yapmış olması bana pek olasıymış gibi görünmüyor. Dolayısıyla bunu ancak iki kişi yapabilirdi. Doktor Lidner ya da Louis Lidner'ın kendisi. Doktor Lidner'ın böyle bir şey yapması için mantıklı hiçbir açıklama bulamıyorum. Bu da benim hava gazıyla zehirlenme girişiminin Louis Lidner'ın planlayıp uyguladığı bir oyun olduğu sonucuna varmamı sağlıyor. Neden? Yine mi drama tutkusu? O olaydan sonra Doktor ve Bayan Lidner Amerika'dan ayrıldılar ve 18 ay sakin mutlu bir yaşam sürdüler. Herhangi bir tehdit almadılar. Karı koca bunu izlerini başarılı bir şekilde kaybetmiş olmayı başarmalarına bağlıyordu. Ama bence bu kesinlikle saçma bir açıklamaydı. Günümüzde iz kaybetmek için başka bir ülkeye gitmek kesinlikle yeterli bir önlem değil. Özellikle de Lidner'lar gibiler için. Doktor Lidner bir müzenin finanse ettiği arkeolojik araştırma grubunun başkanıydı. Frederick Basner'ı kolayca müzeye sorup onun adresini alabilirdi. Adamın onların peşinden gidecek kadar parası olmadığını varsaysak bile bu onun Lidner'lara tehdit mektubu yazmasını engellemezdi. Onun gibi takıntılı biri hiç kuşkusuz mektup yollamayı sürdürürdü. Oysa Frederick Basner'ın tam 2 yıl sesi sedası çıkmadı. Ancak ondan sonra yeniden tehdit mektupları gelmeye başladı. Peki ama neden yine mektup gelmeye başlamıştı? Bu cevaplandırması çok güç bir soru. Tabii bu soruya kolayca Bayan Lidner'ın sıkıldığı ve biraz daha drama oynamak istediği gibi bir yanıt verilebilir. Ama bu kesinlikle beni tatmin eden bir yanıt değil. Çünkü bu kez drama unsuru Louis Lidner gibi ince zevklere sahip, güç beğenir bir kadının kişiliğiyle bağdaşmayacak kadar kaba ve bayağıydı. Bu durumda yapılabilecek tek şey vardı. Her olasılığın üzerinde durmak ve açık fikirli olmak. 3 olasılık söz konusu olabilirdi. 1. Mektupları Bayan Lidner'ın kendisi yazmıştı. 2. Bunları Frederick Basner ya da kardeşi William Basner yazmıştı. 3. Başlangıçta orijinal mektupları Bayan Lidner ya da ilk kocası yazmıştı. Ama şimdikiler sahteydi. Yani bunları ilk mektupları bilen bir üçüncü kişi yazmaktaydı. Bu durumda Bayan Lidner'ın yakın çevresinde bulunanları gözden geçirmekte yarar olacağı kanısındaydım. Öncelikle cinayeti işlemek için ekipten kimlerin fırsatı olduğunu inceledim. Kabaca bakınca görünürde Bayan Lidner'ı 3 kişi dışında ekipteki herkes öldürmüş olabilirdi. Herkes Doktor Lidner'ın terastan hiç inmediğine tanıklık ediyordu. Bay Carey kazı yerindeydi. Bay Coleman ise hasanehte. Ama dostlar, aslında bunlar da göründüğü kadar geçerli gerekçeler değillerdi. Doktor Lidner'ınki dışında tabii. O gerçekten de tüm zamanını terasta geçirmiş ve aşağıya ancak cinayetten 1 saat çeyrek dakika sonra inmişti. Peki ama Bay Carey gerçekten de cinayet sırasında kazı yerinde miydi? Ya Bay Coleman o sırada kesin olarak hasanehte miydi? Bill Coleman kızardı. Bir şey söylemek için ağzını açacak gibi oldu ama sonra vazgeçti. Kaygıyla etrafına bakındı. Richard Carey'nin yüz ifadesi değişmedi. Poirot sakin sakin konuşmayı sürdürdü. Başka birinin üzerinde de dikkatle düşündüm ve aklına koyduğu takdirde cinayet işleyebilecek biri daha olduğu kanısına vardım. Sheila Riley. Kendisi cesur, zeki ve belirli bir ölçüde acımasız biri. Miss Riley bana ölen kadından söz ederken ona şaka yollu takıldım ve cinayet işlendiği sırada nerede olduğuna ilişkin sağlam bir kanıtı olduğunu umduğumu söyledim. Sanırım Miss Riley o anda en azından Bayan Lidner'ı öldürmüş olmayı içinden geçirdiğini, anladığımı fark etti. Ve gülünç olduğu kadar anlamsız bir yalan söyledi. O öğleden sonra özellikle de cinayet saatinde tenis oynadığını belirtti. Ertesi gün Miss Johnson'la konuşurken tamamen bir rastlantı sonucunda Miss Riley'nin tenis oynamadığını, aksine cinayet saatinde evin etrafında dolaştığını öğrendim. Bu durumda Miss Riley'nin eğer suçlu değilse bana cinayete ilişkin çok değerli bilgiler verebileceği kanısındaydım. Sustu. Neden sonra yavaşça, "Miss Riley, bana o gün neler gördüğünüzü anlatır mısınız?" diye sordu. Genç kız hemen yanıt vermedi. Hala başı pencereye dönük dışarıya bakıyordu. Konuşmaya başladığında sesi sakin ve ölçülüydü. Öğle yemeğinden sonra at üzerinde bu tarafa geldim. Kazı yerine vardığımda sanırım saat 2:15 vardı. Kazıda arkadaşlarınıza rastladınız mı? Hayır, orada Arap usta başından başka kimse yoktu. Bay Carey'i de mi görmediniz? Hayır, görmedim. Poirot, çok tuhaf diye mırıldandı. Arkeolog Monsieur Verrier de aynı saatlerde kazıya gittiğinde orada kimseyi bulamamış. Bir açıklama yapmasını beklercesine Richard Carey'e baktı. Ama genç adam ne kımıldadı ne de bir şey söyledi. Bu durumu açıklayabilecek misiniz Bay Carey? Kazıda ilgi çekici bir şey çıkmadığı için yürüyüşe çıktım. Ne tarafa doğru yürüdünüz? Nehre doğru. Eve doğru gelmediniz mi? Hayır. Şiirleri ile atıldı. Birini bekliyordunuz, asla gelmeyen birini. Richard Carey kıza baktı ama yanıt vermedi. Poirot bu konunun üzerine gitmedi. Yeniden Sheila Riley'e döndü. Başka bir şey gördünüz mü matmazel? Evet, eve yaklaştığımda kamyonetin hemen aşağıdaki vadide durduğunu fark ettim. Bu tuhafıma gitti. Sonra Bay Coleman'ı gördüm. Sanki bir şey arıyormuş gibi başı önde, gözleri yerde sağa sola gelip gidiyordu. Bay Coleman birden parladı. Buraya bakın, ben... Poirot otoriter bir işaretle onu susturdu. Durun, bekleyin. Bay Coleman'la konuştunuz mu Miss Riley? Hayır, konuşmadım. Neden? Kız ağır ağır yanıt verdi. Çünkü zaman zaman duruyor, gizli gizli etrafa göz atıyordu. Bu hiç hoşuma gitmedi. Atımın başını çevirdim ve oradan uzaklaştım. Onun beni gördüğünü sanmıyorum, yakınında değildim. Ayrıca o kendini tamamen yaptığı işe kaptırmıştı. Bay Coleman'ın artık susmak niyetinde olmadığı, daha fazla engellenemeyeceği anlaşılıyordu. ''Buraya bakın!'' diye haykırdı. Bu işte bir bit yeniği varmış gibi görünse de bunun için çok geçerli bir açıklamam var. Kabul etmeliyim ki davranışlarım kuşku uyandırır nitelikteydi. İşin doğrusu geçen gün kazıda bulunan ilginç silindir mühürlerden birini antika odasına koyacağıma üşenip bir an için ceketimin cebine attım. Sonra da bunu götürüp antika odasına bırakmayı unuttum. Neden sonra silindir aklıma geldiğinde ceplerimi aradım ama bulamadım. Bir yerlerde düşürmüş olmalıydım. Bundan ötürü azar işitmek istemiyordum. Silindiri kimseye söylemeden ve belli etmeden aramaya karar verdim. Onu kazıya giderken ya da gelirken yolda düşürdüğümden emindim. Hasanih'teki işimi çabucak bitirdim. Bazı alışverişleri yapmak için çocuklardan birini yolladım ve erkenden döndüm. Kamyoneti buradan görünmeyen bir noktada durdurup bir saatten uzun bir süre silindiri aradım. Ama ne yazık ki o lanet şeyi bulamadım. Sonra kamyonete binerek eve döndüm. Tabii herkes Hasanih'ten yeni döndüğümü sandı. Poirot tatlı tatlı, "Onlara yanıldıklarını söylemediniz mi?" diye sordu. O koşullar altında söylememiş olmam doğal değil mi? Pek öyle olduğunu söyleyemem. Hadi ama benim yaşamım boyunca tek düsturum olmuştur. Bela arama. Ayrıca beni herhangi bir şeyle suçlayamazsınız. Asla avluya girmedim ve bunu söyleyebilecek tek bir kişi varsa karşıma çıksın. Poirot, asıl sorun da buydu zaten dedi. Uşakların ağız birliği etmişçesine dışarıdan hiç kimsenin avluya girmediğini söylemeleri. Ancak düşününce birden nerede yanıldığımızı buldum. Onların söylemek istedikleri tam olarak bu değildi. Onlar içeriye hiç yabancı kimsenin girmediğine yemin etmeye hazırlardı. Onlara kimse ekipten birinin girip girmediğini sormamıştı ki. O zaman onlara sorun. Eğer beni ya da Carey'i gören olmuşsa şapkamı yemeye hazırım. Aa, bu da başka bir ilginç sorun. Eğer bir yabancı girmiş olsa bunu fark edecekleri kesindi. Ama acaba kazı ekibinden birini fark ederler miydi? Kazı ekibindekiler gün boyunca içeriye girip çıkıyorlar. Uşakların onların giriş çıkışlarının farkında bile olmadıklarını sanıyorum. Bence rahatlıkla Bay Carey ya da Bay Coleman içeri girmiş olabilir. Böyle bir durumda uşakların bunu anımsamayacaklarından eminim. Bay Coleman, Boş laf bunlar, dedi. Saçma. Poirot soğukkanlılıkla konuşmayı sürdürdü. İkiniz arasında Bay Carey'nin giriş çıkışlarının fark edilmesinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Bay Coleman o sabah arabayla Hasani'ye gitmek üzere yola çıkmıştı ve aynı şekilde de dönmesi beklenirdi. Yürüyerek dönmesi dikkat çekebilirdi. Coleman, elbette ki öyle, dedi. Richard Carey başını kaldırarak koyu mavi gözlerini Poirot'un üzerine dikti. Beni cinayetle mi suçluyorsunuz Monsieur Poirot? Tavırları sakindi ama sesinde gizli bir ima var gibiydi. Poirot ona doğru reverans yaptı. Bildiğiniz gibi hep birlikte bir yolculuk yapıyoruz. Gerçeğe yolculuk. Şu noktaya kadar ortaya çıkan tek gerçek var. Ekipteki herkes, buna hemşire Lidder'ın da dahil, Bayan Lidner'ı öldürmüş olabilirdi. Bazılarının bunu yapabilecek olanağa sahip olmadıkları gerçeği ise incelenmesi gereken bir konuydu. Olayı fırsat ve olanak açısından incelemiştim. Bir de cinayet nedeni açısından incelemeye karar verdim. Ve gördüm ki hepinizin Bayan Lidner'ı öldürmek için öyle ya da böyle nedenleriniz vardı. Ama Monsieur Poirot, diye bağırdım. Benim dışımda, ben yabancıyım, buraya yeni gelmiştim. Hemşire, bir düşünün, Bayan Lidner kimden korkuyordu? Dışarıdan içeri sızacak bir yabancıdan, değil mi? Ama Doktor Reilly beni tanıyordu. Buraya gelmemi de o sağladı. Acaba Doktor Reilly sizi ne kadar tanıyor? Bildikleri tamamen sizin ona anlattıklarınızdan ibaret, değil mi? Şimdiye dek hemşire kılığına girmiş birçok sahtekar tanıdım. Çalıştığım St. Christopher Hastanesi'ne mektup yazıp sorabilirsiniz. Poirot eliyle işaret ederek beni susturdu. Biraz sakin olur musunuz? Siz böyle kendinizi savunmayı sürdürürseniz açıklamalarım yarım kalır. Şimdilik sizden kuşkulanmadığımı söylemedim. Tek söylemek istediğim açık fikirli olmak gerektiği. Sizin bile iddia ettiğinizden farklı biri olabileceğiniz. Bu dünyada büyük bir ustalıkla kadın taklidi yapan ve başarıya ulaşan bir takım sahtekar erkekler de var. Genç William Basner de öyle biri olabilirdi. Ona içimden gelenleri söyleyecektim. Kadın kılığına girmiş erkek. Bende öyle bir hal mi vardı? Ancak Poirot sesini yükselterek öylesine bir kararlılıkla konuşmayı sürdürdü ki o an için geri çekilmenin en doğrusu olacağını düşündüm. Size karşı dürüst olacağım, hatta belki kaba ve kırıcı bile. Ancak bu gerekli. Önemli olan bu çatının altında olanları tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarmak. Teker teker burada oturan herkesi inceledim ve üzerinde düşündüm. Buna Doktor Lidner'la başladım. Onu yaşama bağlayan, bir anlamda varlık nedeni karısına duyduğu büyük aşktı. Bunda hiçbir kuşkum olmadı, karısını gerçekten sevdiğine inandım. Doktor Lidner çektiği acı ve kederle yıkılmış, adeta yaşamdan kopmuş bir adamdı. Hemşire Lidner'ından ise az önce söz ettim. Eğer kadın kılığına girmiş bir erkek olsaydı, inanılmayacak kadar başarılı olduğunu söylemem gerekirdi. Ancak onun da gerçekten iddia ettiği kişi, yani görevinin bilincinde uzman bir hemşire olduğunu anlamakta gecikmedim. Yarım ağızla teşekkürler, diye mırıldandım. Sonra dikkatimi Bay ve Bayan Mercado çekti. İkisi de huzursuz ve kaygılıydılar. Çok gergin oldukları anlaşılıyordu. Öncelikle Bayan Mercado'yu inceledim. Cinayet işleyebilecek bir tip miydi? Bunun için bir nedeni var mıydı? Bayan Mercado zayıf çelimsiz bir kadındı. İlk bakışta onun Bayan Lidner gibi bir kadını başına ağır bir değirmen taşı indirerek öldürecek fiziksel güce sahip olması olanaksız gibi görünüyordu. Ancak cinayet sırasında Bayan Lidner'ın dizüstü çökmüş olabileceği göz önünde bulundurulursa bu en azından fiziksel anlamda mümkün olabilirdi. Bir kadının bir başka kadını diz çökmeye ikna etmesinin birçok yolu olabilir. Tabii duygusal anlamda değil. Örneğin bir kadın arkadaşına giderek elbisesinin boyunu kısaltmak istediğini, eteğine bir iki iğne tutturmasını söyleyebilir. Tabii böyle bir durumda arkadaşı hiçbir şeyden kuşkulanmadan diz çökecektir. Peki ama cinayetin nedeni ne olabilirdi? Hemşire Lidder'ın bana Bayan Mercado'nun Bayan Lidner'a öfkeyle baktığını gördüğünü söylemişti. Anlaşılan Bay Mercado da Bayan Lidner'dan büyülenmiş, kendini onun çekiciliğine kaptırmıştı. Ancak cinayet nedeninin kıskançlık olduğunu sanmıyorum. Bayan Lindner'ın Bay Mercado'ya en ufak bir yakınlık bile duymadığından emindim. Hiç kuşkusuz Bayan Mercado da bunun farkındaydı. Bayan Lindner'a çok kızıyor olabilirdi ama cinayet için bu öfkeden daha güçlü bir dürtüye gerek vardı. Bayan Mercado eşine çok bağlı, anaç bir kadındı. Kocasına bakışından kocasını çok sevmekle kalmayıp, aynı zamanda onu korumak için dişiyle tırnağıyla savaşmaya hazır olduğunu anladım. Daha da ötesi bunu yapabilecek güçteydi ve bu yolda her şeyi göze alabilirdi. Bayan Mercado her an huzursuz, her an endişeliydi. Kocasını bir an bile gözünün önünden ayırmamaya çalışıyordu. Sonra bu kaygının nedeninin kendisinin kişiliği değil, kocası olduğunu anladım. Bay Mercado'yu biraz inceleyince kadının endişelenme nedenini sezdim. Tahminimde yanılıp yanılmadığımdan emin olmak için de bazı araştırmalar yaptım elbette. Josep Mercado uyuşturucu bağımlısıydı. Üstelik bu bağımlılık bir hayli de ileri seviyedeydi. 21. ayrımın sonu. Sayfa 259. Devamı 22. ayrımda.